Ayrım 15.
18. Meşrutiyet ve Düzmece Yıldız Mahkemesi. Dönelim 1877 yılına. 23 Aralık 1876'da ilan edilen anayasa meşrutiyet döneminin başlangıcı sayılır. 20 Mart 1877'de Umumi Meclis denilen parlamento Dolmabahçe Sarayı'nda büyük bir törenle açıldı. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde çok büyük bir aşamaydı. Padişahın yetkileri kısıtlanacak ve parlamenter sisteme geçilecekti. Yer yerinden oynadı. 96 mebustan oluşan ve Meclis-i Mebusan denen meclisin 56 üyesi Müslüman ve 40'ı Hristiyandı. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan bütün halklar mecliste temsil ediliyordu. Rumlar, Arnavutlar, Museviler, Ermeniler, Araplar. Bütün nazırlar, ferikler, paşalar, cemaat temsilcileri, ruhani reisler, idari ve askeri erkan, kazaskerler, yabancı devletlerin elçileri de geleneksel giysileriyle töreni izlemek için Dolmabahçe'ye gelmişlerdi. Padişahın tahtı Abdülhamit'in oturması için Topkapı Sarayı'ndan toplantı salonuna getirilmişti. Sultan Hamit uzun bir konuşma yaparak meclisi açtı. Meclis başkanlığına Ahmet Vefik Paşa seçildi. Mebuslar Türkçeyi kendi yerel lehçeleriyle konuşarak yemin ettiler. Osmanlı İmparatorluğu'nda ve sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işi görülmemiş bir meclisti. Kimler yoktu bu mecliste? İşte, tutanaklarda göze çarpan isimlerden bazıları. Panayot ve Yorgi Efendiler, Edirne. Solide ve Fasileki Efendiler, İstanbul. Seyyid Abdullah Efendi, Hicaz. Vasile Efendi, Cezayir-i Bahri Sefid yani Akdeniz Adaları. Salim Bey, İşkodra. Manok ve Sadi Efendiler, Halep. Yusuf Efendi, Kudüs. Ohanes Efendi, İstanbul. Çanaka Efendi, Yanya. Yaver Efendi, Bosna. Zahari ve Fevzi Efendi, Sofya. Dimitraki, Tuna. Simanaki, Konya. Nakkaş Efendi, Suriye. Petraki Efendi, Trabzon. Bedros Efendi, Şuray Devlet Temsilcisi. Marco Paşa, Tıbbiye Mektebi Nazırı. Şahinyan Agop Efendi, Sivas ve bunun gibi. İşte böyle çok renkli, çok dinli, çok uluslu bir meclisi bu Meclis-i Mebusan. Meclis iki dönem toplandı. Birinci dönem 3 ay sürdü. İkinci dönemde 2 ay. Hünkâr hiç hoşlanmadı bu toplantılarda. Mebuslar ağızlarına geleni söylüyorlar, zat-ı şahaneyi bütün kötü giden işlerden sorumlu tutuyorlardı. Sultan Hamit Han mebusların bu ileri geri konuşmalarına çok bozuldu. Ruslar da o günlerde Yeşilköy'e kadar gelmişlerdi. Zat-ı Şahane, bu iş böyle gitmez, dedi. Rusları durdurmaktansa Meclis-i Mebusan'ı kapatmaya karar verdi. O iş daha kolaydı. 14 Şubat 1878'de mecliste hünkârın kapatma konusundaki iradesi okundu. Mebuslar sessiz sessiz dağılıp gittiler ve meşrutiyet dönemi böylece kapanmış oldu. Ondan sonra 30 yıl süren döneme de istibdat dönemi adı verildi. Abdülhamit mebusları susturdu ama 1908'de de halk onu susturdu. Hasan Hilmi Bey, Abdülaziz'in devrilmesinden sonra bütün arkadaşları gibi mabeyinde kuşkulu günler yaşadı. Murat Efendi tahta çıkınca mabeyin başkatipliğine Sadullah Paşa getirildi. Mabeyinde çalışan herkes Sadullah Paşa ile kolayca anlaştı, kimse görevinden alınmadı. Ne var ki Hasan Hilmi Bey'in durumu ötekilerden biraz değişikti. O mabeyinde Serkurena denen üst bir düzeye yükselmiş ve Abdülaziz'le yakın ilişkiler kurmuştu. Bu yakınlık belki de Persevniyal Sultan'ın kendisini tutmasından ve Meyyale ile evlenmesinden kaynaklanıyordu. Ama Hasan Hilmi'nin Namık Kemal ve Ziya Paşa ile yakınlığı vardı. Bu bakımdan başına belalar gelebilirdi. Buna rağmen kendisine dokunan olmadı. Hasan Hilmi Bey, Abdülhamit tahta çıktıktan sonra da esen rüzgarlara göre teknesinin yelkenini yönlendirerek fırtınalara dayanmasını bildi ve mabeyindeki görevini 5 yıl daha sürdürdü. Neler olmamıştı ki o 5 yıl içinde? Meclis-i Mebusan'ın açılması, 19 Mart 1877, Rusya'nın Osmanlılara karşı savaş açması, 24 Nisan 1877, Romanya'nın bağımsızlığı, Rusların Ardahan'ı ve Kars'ı işgal etmeleri, ordunun Plevne'de kuşatılması, Rus askerlerinin Sofya'ya, Sırp kuvvetlerinin Niş'e girmeleri, Rusların Edirne'yi ve Erzurum'u ele geçirmeleri, Ermenilerin bağımsızlık eylemleri, Tunus'un Fransız egemenliği altına girmesi, Meclis-i Mebusan'ın dağılması, Çırağan Sarayı'nı basarak 5. Murat'ı yeniden tahta oturtmak isteyen Ali Suavi'nin öldürülmesi ve Mithat Paşa'nın da Taif'e sürülmesi. Bunalımlı günler yaşanıyor ve Osmanlı İmparatorluğu çöküyordu. İşte böyle bir hava içinde 1881 yılında bir cuma günü Hasan, Hilmi ve erkek kardeşleri Nişantaşı'ndaki konakta bir araya geldiler. Hepsi neler olup bittiğini en iyi haber alan kaynak olarak bildikleri Hasan Hilmi'den öğrenmek istiyorlardı. Kardeşler konağın birinci katında bahçeye bakan salonda toplandılar. Meyyale Hanım kayınbiraderinin yanına çıkmamıştı. Üçlü cezvelerle köpüklü kahveler geldi. Musa Paşa'nın ölümünden sonra kardeşler ilk kez bir araya geliyorlardı. Aileyle ilgili konular konuşulduktan sonra sıra geldi Mabey'in ve Bağbali'de olup bitenlere. Salim ağabey, Hasan anlat bakalım neler oluyor sizin taraflarda diye söze başladı. Hasan Hilmi, çoktandır bir araya gelmedik ağabey dedi. Neresinden başlasam anlatmaya? Her şeyden önce şunu söyleyeyim, bana yol göründü. Kardeşlerin hepsi birden olamaz diye haykırdılar. Nereye? Sürgüne mi gidiyorsun yoksa? Hasan Hilmi, hayır dedi. Buna sürgün denmez. İçer mutasarrıflığına tayin edildim. En kısa zamanda görevimin başına gitmem gerekiyor. Peki sizi kim saraydan uzaklaştırıyor? Soruya bakın. Bilmiyor musunuz? Bütün vali ve mutasarrıf atamalarına yalnız ve yalnız padişah karar verir. Sadrazamın bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Padişah mabeyinde çalışanları yakından tanıdığı için onları ya yüceltir, nazırlığa getirir ya da vali yapar. Bana demek ki içer mutasarrıflığını uygun görmüş. Demek ki ağabey, gözden düştünüz. Biraz öyle sayılır. Mabeyim başka, içer mutasarrıflığı başka. Maaşımda azalma oluyor. 6500 kuruş maaş alıyorum. Orada elime 5000 kuruş geçecek. Hiç böyle terfi olur mu? Bu bir bakıma sürgün sayılır. Ama kim İstanbul'dan uzaklaştırılmadı ki? Namık Kemal, Ziya Paşa, Hamdi Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Halil Rıfat Paşa. Daha kimler yok ki? Padişah sivrilen kişileri önce İstanbul'dan uzaklaştırır, sonra bakar ki işler yürümüyor, onları nazır ya da sadrazam yapar. Yani bence valilik devlet işlerinde bir basamak sayılır. Evet ama bazen de uçuruma uzanan son basamak. O dediğin de çok olmuştur. Gittiği yerde can veren çok valiye rastlanmıştır. Ağabey, sizinki ikbal basamağı olacaktır inşallah. Bunu hiç kimse bilemez. Her şey padişah efendimizin iki dudağının arasından çıkacak bir iradeye bağlıdır. Ağabey, bizim bildiğimiz kadarıyla Sultan Aziz vali ve nazır tayinleriyle uğraşmazdı. O gibi işler sadrazamın yetkileri içindeydi. Doğru, o zamanlar öyleydi. Sadrazam yapacağı birçok işleri padişaha anlatır, onun onayını alırdı. Ama şimdi öyle değil. Mabeyinde biz her şeyi çok yakından görüyoruz. Padişah ne dilerse onu yapıyor. Sadrazama bilgi bile vermiyor. Bakın, Murat devrileli henüz 5 yıl bile olmadı, kaç sadrazam gelip geçti hiç düşündünüz mü? Mütercim Rüştü Paşa, Mithat Paşa, Ethem Paşa, Hamdi Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Sadık Paşa, yine Mütercim Rüştü Paşa, Saffet Paşa, Arifi Paşa, Sait Paşa, Mehmet Kadri Paşa ve yine Sait Paşa. Şu sadrazam Sait Paşa'yı bize biraz anlatır mısınız? Anlatayım. Sultan Murat devrildiğinde Mabey'in başkatibi Sadullah Paşa'ydı. Kısa bir süre sonra Sadullah Paşa büyükelçi olarak Berlin'e gönderildi. Yerine kimin getirileceğini çok merak ediyorduk. Sultan Hamit'in Mabey'inde yetişmiş ve Sultan Aziz'e hizmet etmiş kimselere galiba pek güveni yoktu. Dışarıdan birini arıyordu. Kendisine Bursa valisi Sait Paşa'yı önermişler. Bu Sait Paşa'ya kısa boylu olduğu için Küçük Sait Paşa denir. Erzurumludur. Takvim-i Vekayi gazetesinin de müdürlüğünü yapmıştır. Sultan Hamit kendisini saraya çağırmamızı istedi. Bir arkadaşımızı yollayıp saraya davet ettik, geldi. Kendisini hiç görmemiştik. Sultan'a haber verdik. Huzura kabul edileceğini söyledi. Ben de kendisine buyurun Paşa Hazretleri dedim. Zat-ı Şahane sizi kabul edecekler. Birlikte huzura girdik. Padişah kendisini görünce şaşırdı. Sen kimsin dedi. Ben Sait Paşa'yı bekliyordum. Sait Paşa bir bana baktı, bir de padişaha. Ben, efendim, Sait Paşa bu zattır dedim. Hünkâr büsbütün şaşaladı. Sen kimsin ayol dedi. Bu nasıl paşalık? Gel şöyle aynada bir kendine bak. Nedir o kafandaki fesin hali? Bak kulaklarına sarkıyor. Ya şu ayaklarındaki kunduralar? Ayaklarından 4 parmak büyük. Nereden buldun bu kılık kıyafeti? Kendine neden bir çeki düzen vermedin? Sait Paşa, vallahi efendim dedi. Uşağımı gönderdim, bana bir fes almasını söyledim, getirdi, ben de kafama geçirdim. Kunduralarını da mı uşağa aldırdın? Evet efendim, öyle oldu. Sait Paşa benim yanımda böyle haşlanmaktan çok sıkıldı. Ama olan olmuştu bir kez. Sonra başkatipliğe atandı. Ama bana karşı hep kibar davrandı. Peki sadrazam olduktan sonra size karşı davranış hiç değişmedi mi? Hayır. Padişah onu 2 kez sadrazamlığa getirdi. Ama hiçbir otorite kuramadı. Padişah hep onu maşa gibi kullandı. Öyle ki nazırları tayin ederken bile onun düşüncesini sormadı. Bakın geçenlerde ne olmuş anlatayım. Sait Paşa vükela heyetini toplamış, bir de bakmış, nazırların arasını hiç tanımadığı biri oturuyor. Affedersiniz demiş, sizi hatırlayamadım. Şimdi vükela toplantısı başlayacak, sizinle sonra görüşelim. Sadrazamın tanımadığı o kişi, hayır daha tanışmadık, zat-ı şahane beni marif nezaretine getirdi de o münasebetle burada bulunuyorum demiş. Hasan Hilmi Bey sarayda hünkârın birçok konuşmasına tanık oluyordu. Bunlardan birini de şöyle anlattı. Kulaklarımla duydum. Bir gün zat-ı şahane şöyle dedi. Sadrazam Sait Paşa olmuş. Kadri Paşa olmuş ne çıkar? Gerçek sadrazam benim. Ömer bu sözleri duyunca ağabeyine hemen şu soruyu yöneltti. Ağabey, bize biraz da Sultan Hamit'in kişiliğini anlatsanıza. 5 yıldır yanındasınız. Hasan Hilmi şöyle dedi. Doğru. 5 yıldır onun hizmetindeyim. Ama kendisini doğru dürüst tanıdığımı pek söyleyemem. Tahta çıktıktan sonra çok değişti. İlk başlarda herkese karşı çok saygılı bir insandı. Sonra yavaş yavaş işleri kavrayınca sertleşti. Çok kurnaz bir yanı var. Herkesi keyfine göre oynatıyor. Kimseye de kulak asmıyor. Sultan Hamit padişah olmayı hiç aklına getirmezmiş. Sırada Murat Efendi olduğu için onun hiç umudu yokmuş. Şehzadeyken Maslak çiftliğinde toprak işleriyle uğraştığını, koyun beslediğini, üstübeç madeni işlettiğini hiç duydunuz mu? Dahası da var. Borsa oyunlarına katılırmış. Buna ne dersiniz? Marangozluğa olan düşkünlüğünü duymayan kalmadı. Boş zamanlarında polis romanları okuduğunu ilk söyleyen ben değilim. Bir de efendimizin müzik tutkusu vardır. Bir gün huzurunda bulunduğum bir sırada bana, Hasan Bey dedi. Siz musikiden hoşlanır mısınız? Evet efendim dedim. Çok severim. Ne çeşit musiki seversiniz? Alaturka musiki severim efendim dedim. Mesela Itri'yi Mustafa Çavuş İsmail dedi. O sözümü keserek Hasan Bey dedi. Ben musikiyi çok severim. Piyano çalarım. Başka sazları da elim alınca kolayca bir şeyler çıkartabilirim. Ama müzikten anlamak için nota bilmek şarttır. Ben bilirim. Doğrusunu isterseniz ben Türk'üm ama Alaturka havalardan çok Alafranga havalardan, operetlerden hoşlanırım. Alaturka bana uyku getirir. Zaten Alaturka Yunan'dan, Acem'den alınmıştır. Türk çalgısı da davul zurnadır. Bizim ailede istidat vardır. Hemen herkes bir saz çalar. Ağabeyim Sultan Murat güzel keman çaldığını size hiç söylemedi mi? Küçük kardeşim Burhanettin Efendi flauta çalar. Tevfik Efendi piyano, Naile Sultan da keman. Bu sözleri duyunca şaşırdım kaldım. Ben ne yazık hiçbir şey çalmasını öğrenemedim dedim. Ama refikam cariyeniz Alafranga müziğe pek meraklıdır. Genç kızını da sarayda bale yaparmış. Sultan Hamit bu sözlerden çok duygulandı. Sonra ben dedi, tiyatroyu da çok severim. Ama öyle klasik oyunlardan pek hoşlanmam. Hafif şeyler hoşuma gider. Kardeşlerden biri, peki Hasan ağabey dedi. Padişahımız hiç yabancı dil bilir mi? Bilir elbette. Arapçası çok iyidir. Farisi bilir, Fransızcası da vardır. Gençliğinde Ethem, Saffet ve Ahmet Vefik Paşalardan ders almış. Ama halife olduğu için Fransızcayı bilmez görünür. Hepsi bu kadar değil. Gençliğinde sarayda bütün kadınların konuştuğu Çerkezceyi de öğrenmiş. Hiç konuşmaz ama anlar. Muhafız birliğini Arnavutlardan kurduğu için onlardan da Arnavutça öğrenmiş. Yetmez mi? Ömer, yetmesine yeter, artar bile. Ama keşke Fransızca bir şey okuyup dünyanın nereye gittiğini görebilseydi. Ağabey, sizin hiç Mithat Paşa olayını konuşmadık. Gazeteler yazdı ama bir de sizden dinlesek. Biliyorsunuz, Sultan Hamit, Adliye Nazırı ünlü tarihçi Cevdet Paşa'yı İzmir'e göndererek Mithat Paşa'yı Fransız konsolosluğundan aldırdı. Ömer araya girerek, Fransızların bu yaptığı kalleşliktir dedi. Fransa'ya böyle bir davranış hiç yakıştıramadım. Konsolosluk Fransız toprağı sayılır. Oraya sığınan bir kişiyi nasıl teslim eder? Fransız devriminin ardından 100 yıl geçti. İnsan haklarını savunan o ünlü devrimcilerin hepsi öldü. Ama ortaya attıkları düşüncelerin yalnız Fransa'ya değil, tüm dünyaya yerleşmiş olduğunu sanıyorduk, öyle olmadı. Paris Komünü dediğimiz 1871 devrimi de kanda boğuldu. Fransa'da bugün iktidarda olanlar o devrimcilerin tümünü kurşuna dizen kişiler olduğu için Fransa'nın hainliği o kişilerin nasıl bir politika izlediklerini çok iyi göstermiyor mu? Hasan Hilmi konuşmasını sürdürdü. Cevdet Paşa da İzzettin vapuruyla İzmir'den dönerken yolda Mithat Paşa'yı sorguya çekmiş. Cevdet Paşa'nın öteden beri Mithat Paşa'dan hiç hoşlanmadığını biliriz. Paşa kanun-i esasiye de karşı çıkmıştı. Mithat Paşa'nın yolda Cevdet Paşa'ya neler söylediğini bilmiyorum. Ama Mithat Paşa, Cevdet Paşa gibilerini kaç kez cebinden çıkartır onu biliriz. Sultan Hamit Yıldız Sarayı'nda bir mahkeme kurdurdu. Mithat Paşa ile birlikte Mahmut, Rüştü ve Nuri Paşalar, Mabeyinden dostum 2. Mabeyinci Fahri Bey, Necip Bey, Ali Bey, İzzet Bey ve Seyit Bey, Sultan Murat'ın koruyucularından Pehlivan Mustafa Çavuş, Boyabatlı Hacı Mehmet ve Cezayirli Mustafa adlı kişiler de bu mahkemede Sultan Aziz'i öldürmek suçuyla yargılandılar. Mahkeme hepsinin idamına karar verdi. Sultan Hamit mahkeme kararının Temyiz'e gönderilmesini istedi. Temyiz Cinayet Dairesi de idamları onayladı. Sultan Hamit bu kez de eski bakanlardan, müşirlerden ve paşalardan oluşan bir yüksek kurulun bu kararları incelemesini istedi. Üyelerin büyük çoğunluğu idam kararlarını imzaladılar. Hem de imzalarının üstüne bazı ekler koyarak. Aklımda kalanlar şunlar. Katillere lanet ediyorum. Bunlar milleti istemeyenin mahvını istemişlerdir. Katle cesaret edilmemiş olsa bile yalnız Abdülaziz'i devirmelerinden dolayı bu adamların katli icap eder. Karar kesinleşti. Ama Sultan Hamit idam cezalarını yaşam boyu sürgüne çevirerek ne derece haksever, adil ve aftan yana bir padişah olduğunu gösterdi. Ömer yine ağabeyine karşı çıkarak heyecanlı bir sesle ''Bence öyle değil'' dedi. Sultan Hamit bu insanların suçsuz olduğunu biliyordu. Abdülaziz'in intihar ettiği konusunda o kadar sağlam kanıtlar vardı ki Abdülhamit bunları bile bile o düzmece mahkemeyi kurdu ve Mithat Paşa'yı yargı önüne sürükledi. Sultanın baş hedefi Mithat Paşa'ydı. Nuri Paşa'nın, Fahri Bey'in, Pehlivan Mustafa Çavuş'un ne önemi olabilir ki? Onlar figüran olarak sahneye sürüldüler. Mahkemede Sultan Aziz'i biz öldürdük diye ifade vermeleri için kendilerine akla gelmedik işkenceler yapıldı. Onlar da canlarını kurtarmak için her şeye boyun eğdiler. Suçu üstlenmeyi, yalan söylemeyi kabul ettiler. Neler söylemediler ki? Bunlara kimse inanmadı. Bir tek Mabeyinci Fahri Bey işkenceye dayanmasını bildi. Cellatlarının karşısında dimdik ayakta durdu. Siz biliyorsunuz ağabey, Fahri Bey, hem Sultan Aziz'in hem de Pertevniyal Sultan'ın en güvendiği biri değil miydi? Öyleydi, şehadet ederim. Ama etmediniz, çağırmadılar ki. Onlar istedikleri türde ifade verecek insanları çağırdılar. Biliyorsunuz, Abdülhamit Mithat Paşa'dan kurtulmak istiyordu. Bunun için de o mahkemeyi kurdu. Güya hepsinin suçu ispat edildi. Yalan, hiçbir şey kanıtlanmadı. O yargıçların hepsi utanmaz, alçak, rezil herifler. Aman Ömer, neler söylüyorsun? Bir duyan olur, yerin kulağı var. Benim kimseden korkum yok. Bir gün bunların hesabı sorulacak. Duymamış olayım. Başka şeyler konuşalım. Peki abi. Ama başka konulara geçmeden önce Yıldız Mahkemesi'nde yargılanan Pehlivan Mustafa'nın işkenceler sonucu nasıl oyuna geldiğini de konuşalım. Benim işkencelerden hiç haberim olmadı. Bildiğim kadarıyla Pehlivan Mustafa yalnız değildi. Bunlar üç kişiydi. Pehlivan Mustafa Çavuş, Cezayirli Mustafa ve Boyabatlı Hacı Mehmet. Duyduğumuza göre üçü de Sultan Murat'ın dairesine 15-20 yıl bekçilik hizmeti görmüşler. Sultan Aziz Feriye Sarayı'na kapatıldığı zaman onun hizmetine verilmek üzere saraya gönderilmişler. Bunların gerçek görevi Sultan Aziz'i öldürmekmiş. Mahkemede böyle açıklandı. Eski serasker Mahmut Celaleddin Paşa ile Nuri Paşa'nın verdiği talimat gereğince Mabeyinci Fahri Bey ile birlikte Feriye Sarayı'nda Sultan Aziz'in odasına girmişler. Fahri Bey Sultan Aziz'in kollarını tutmuş, Cezayirli Mustafa ile Boyabatlı Hacı Mehmet de padişahın dizlerine oturmuşlar. Sultan Aziz'in damarlarını kesmişler. Mahkemede her üçü de bu olayı böyle anlattılar. Çok şaşırdım. Çünkü Fahri Bey'den hiç böyle bir şey beklemezdim. Demek ki kendisini hiç tanımamışım. Kaldı ki biz şimdiye kadar padişahımızın vefatının intihar sonucu olduğunu sanıyorduk. Valide Sultan da bunun aksini hiç söylemedi. İntihar olayının hemen ardından merhum Hakan'ın odasına giren hazedarlardan da hiçbir cinayet sözü işitilmedi. Şaştık kaldık. Ağabey, ben size pehlivan Mustafa Çavuş'un hapisteyken yanında bulunan ve hemşerisi olan bir nöbetçiye söylediklerini anlatayım da daha çok şaşır. Pehlivan Mustafa dediğiniz gibi iki bekçi arkadaşıyla birlikte Feriye Sarayı'na gönderilmiş. Ama sarayda erkeklere mahsus daire olmadığı için içeri alınmamışlar. Üçü de geceyi karakolda geçirmişler. Ertesi sabah bir de bakmışlar ki harem dairesinden sesler geliyor. Karakolda bulunan bir zabit kumandasındaki askerlerle birlikte sarayın harem kapısına koşmuşlar. O sırada içeride "Ah, bitti, gitti" gibi sesler ve hıçkırıklar duyuluyormuş. Askerler silahlarını bırakmışlar, hep birlikte içeri girmişler. Bir kadın feryat ve figan ederek kendini denize atmaya kalkmış. Pehlivan Mustafa onu kucakladığı gibi bir odaya kapatmış. Sonra hemen Sultan Aziz'in odasına koşmuş. Merhum Hakan sağ yanına uzanmış yatıyormuş. Validesi de oğlunu kucaklamış. Ah, kendine niçin kıydın diye ağlayıp figan ediyormuş. Askerler odadaki kadınları alıp dışarı çıkartmışlar. İçeride yalnız Valide Sultan kalmış. Az sonra Arif Paşa gelmiş. O da Valide Sultan'ı ellerinden tutup dışarıya çekmiş. O sırada Sultan Aziz'in damarlarından hala kan boşanıyormuş. Yarıya bir bakır para basıp kanı kesmek gerektiğini söylemişler. Mustafa Çavuş bir bakır onluk bulmuş. Parayı yaranın üstüne bastırmış. Bir namaz yemenisiyle de yarayı bağlamışlar. Lakin o vakte kadar Hakan ruhunu teslim etmiş. Perdelerden birini kopartıp merhumun üzerine sermişler ve cesedi karakola götürmüşler. Pehlivan Mustafa Çavuş bu olaydan sonra emekli ücretini alıp Ankara'daki köyüne dönmüş ve kendi işlerine dalmış. Aradan 5 yıl geçtikten sonra Mustafa Çavuş'u telgrafla İstanbul'a çağırtmışlar. Kalkıp gelmiş. Mabeyni Humayun'a gitmiş. Kendisini Yıldız'da çadır köşküne götürmüşler. Orada Abdülaziz'i nasıl öldürdüğünüzü anlat bakalım diye sorgulamaya başlamışlar. Adamcağız, hayır biz öldürmedik. Odasına girdiğimiz zaman kanlar içinde yatıyordu dedikçe, yalan söylüyorsun doğruyu anlat diye tutturmuşlar.